Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 52. ayrım. Gerçekten ona yardım etmek istiyorsun. Blomqvist başını salladı. Palmgren ona doğru eğildi. Bana Lisbeth'in evindeki kanepeyi tarif et, dedi. Mikael gülümsedi. Birkaç vesileyle evini ziyaret etmiştim. 5 para etmez. İğrenç mi iğrenç bir kanepe. Sanırım 50'li yılların başından kalma. Üzerinde sarı desenli, kahverengi kumaşla kaplanmış, 2 biçimsiz minder var. Yer yer yırtılmış ve içindekiler dışarı fırlamış. Palmgren birden kahkaha atmaya başladı. Sanki boğazını temizlermiş gibi çıkıyordu sesi. Doktor Svarnanda'na döndü. En azından evine gitmiş. Acaba misafirime bir kahve ikram etmem mümkün mü? Dedi. Elbette, dedi Doktor Svarnanda'dan. Odadan ayrılmak üzere ayağa kalktı. Tam kapı eşiğinde Blomqvist'e bakarak başıyla kalmasını onayladığını belirtti. Kapı kapanır kapanmaz, Alexander Zalashenko, dedi Palmgren. İsmi biliyorsun demek, dedi Blomqvist. Lisbeth söyledi. Sanırım öyküyü anlatmam gerekti. Eğer ölecek olursam, ki öyle görünüyor, benimle birlikte kaybolmasın. Lisbeth mı? O Zalashenko'yu nereden tanıyabilir ki? Lisbeth mı? O Zalashenko'yu nereden tanıyabilir ki? Çünkü Zalashenko, Lisbeth'in babası. Mikhail Blomqvist yutkundu. Önce Palmgren'in ne dediğini anlayamamıştı. Sonra kelimeler yavaş yavaş yerine oturdu. Ne diyorsun sen Tanrı aşkına? Zalashenko İsveç'e 70'lerde geldi. Bir çeşit politik sığınmacıydı. Lisbeth çok ketumdur. Bu yüzden öyküsünü tam öğrenemedim. Üstelik bu konuda kesinlikle konuşmak istemiyordu. Doğum kağıdı, babası belirsiz. Zalashenko, Lisbeth'in babası, diye mırıldandı Mikhail. Tanıdığım onca yıl boyunca yalnızca bir kez neler yaşadığını anlattı. Beyin kanaması geçirmeden bir ay önceydi. Anladığım kadarıyla Zalashenko 70'li yılların ortasında İsveç'e gelmiş, Lisbeth'in annesiyle 1977'de tanışmış, 2 çocukları olmuş. İki mi? Lisbeth ve ikiz kardeşi Camilla. Aman tanrım, ondan 2 tane mi var yani? Birbirlerinden çok farklıdırlar. Neyse, bu başka bir hikaye. Lisbeth'in annesinin ismi Agneta Sofia Siolander. Zalashenko'yu tanıdığında 17 yaşındaymış. Nasıl tanıştıklarını bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla yalnız yaşamayı beceremeyen biriymiş. Yani kendinden daha yaşlı ve tecrübeli bir erkek için kolay av. Zalashenko'dan çok etkilenmiş ve sırılsıklam aşık olmuş. Zalashenko çok nazikmiş. Tabii kızdan da çok yaşlı. Sanırım o yalnızca bir kadın peşindeydi. Başka bir şey değil. Ben de senin gibi düşünüyorum. Tabii kız güvenli bir hayatı hayal etmeye başlamış. Ama Zalashenko evlilikle hiç ilgilenmiyormuş. Hiç evlenmemişler. Ama 1979 yılında Selinder'ın annesi soyadını Siolander'den Selinder'a değiştirmiş. Sanırım birilerine ait olduğunu göstermek istemiş. Ne demek istiyorsun? Zala, Selinder. Tanrım, dedi Blomqvist. Hastalanmadan hemen önce bunları araştırmaya başlamıştım. Annesinin böyle bir soyadı almaya hakkı vardı çünkü. Kendi annesinin, yani Lisbeth'in anneannesinin soyadı Selinder'dı. Çok geçmeden Zalashenko'nun tam bir psikopat olduğu açığa çıkmış. İçip içip Agneta'yı feci şekilde dövüyormuş. Anladığım kadarıyla çocuklar büyüyene kadar sürekli dayak yemiş kadın. Lisbeth, Zalashenko'nun arada bir eve geldiğini hatırlıyordu. Bazen ansızın Lundagatan'daki evde bitmeden önce uzun süre hiç görünmezmiş. Her seferinde aynı hikaye başlarmış. Eve içki içip seks yapmak için geldiğinden bu ziyaretler Lisbeth'in annesi için tam bir eziyete dönüşmüş. Lisbeth'in anlattığı ayrıntılardan herifin sadece fiziksel tacizle kalmadığı sonucunu çıkardım. Silah taşırmış, tehdit edermiş. Silah taşırmış, tehdit edermiş. Sadistçe, psikolojik bir terör uygularmış. Zamanla davranışları daha vahim bir hal almış. Lisbeth'in annesi 80'li yılların büyük bir kısmını korkuyla geçirmiş. Çocukları da döver miymiş? Hayır, kızlarla hiç ilgilenmiyormuş. onlara neredeyse selam bile vermezmiş. Zalaşenko geldiğinde anneleri onları küçük odaya gönderirmiş. Odadan izin almadan çıkmaları yasakmış. Lisbeth ile kız kardeşine birkaç defa öylesine bir şaplak atmış. Vay canına, zavallı Lisbeth. Pomgren başını salladı. Lisbeth bütün bunları hastalanmamdan kısa bir süre önce benimle paylaştı. Neler yaşadığını ilk defa bu kadar açık anlatıyordu. İşte o zaman şu saçma gayrimümeyyiz kararı ve bütün o saçmalıklarla uğraşmaya azmettim. Lisbeth tanıdığım en akıllı insan. Tam durumunun tekrar ele alınması için mahkemeye başvurmaya hazırlanırken şu tanrının belası beyin kanaması. Uyandığımda buradaydım. Pomgren kollarını iki yana açtı. O sırada bir hemşire kapıyı çalarak kahvelerini getirdi. Pomgren hemşire odadan çıkana kadar sessiz kaldıktan sonra Lisbeth'in öyküsünde anlayamadığım bazı şeyler var dedi. Agneta onlarca kez hastaneye gitmek zorunda kalmış. Hastane kayıtlarını okudum. Ağır şiddete maruz kaldığı o kadar belliyken sosyal hizmetler duruma hiç müdahale etmemiş. Kadın hastanede bakım görürken Lisbeth ile Camilla acil sosyal yardım merkezinde kalırlarmış. Anneleri hastaneden çıkar çıkmaz evlerine gider, Zalaşenko gelip yeni bir dayak atana kadar beklerlermiş. Ben bunu yalnızca sosyal güvenlik ağının çöküşüne yorabiliyorum. Agneta ise çok korktuğundan kaderine razı olup yeni bir işkenceye hazırlanmaktan başka bir şey yapamıyormuş. Sonra bir şey olmuş. Lisbeth'in büyük felaket dediği bir şey. Nedir o? Zalaşenko aylarca ortada yokmuş. 12 yaşına basan Lisbeth artık onun sonsuza kadar hayatlarından çıktığını düşünmeye başlamış. Ama bir gün Zalaşenko çıka gelmiş. Agneta, Lisbeth'i ve kardeşini küçük odaya kapamış. Sonra da Zalaşenko ile sevişmeye başlamış. Arkasından dayak gelmiş. Adam eziyet etmekten zevk alıyormuş. Ama bu defa odaya kapatılanlar artık iki minik kız çocuğu değillermiş. Kızların tepkileri birbirlerinden çok farklıymış. Camilla evlerinde ne olduğunu komşulardan biri duyacak diye paniğe kapılırmış. Her şeyi bastırır, annesi hiç dayak yemiyormuş gibi davranırmış. Taciz bittiğinde odadan çıkar, sanki hiçbir şey olmamış gibi babasına sarılırmış. Kendini korumanın bir yolu, hiç şüphesiz. Haklısın ama Lisbeth başka kumaştan dokunmuş. O gün müdahale etmiş. Mutfaktan aldığı bir bıçağı Zalaşenko'nun omzuna saplamış. Zalaşenko elinden alıp suratına bir yumruk atana kadar 5 kez saplamış bıçağı. Derin yaralar açamamış ama Zalaşenko'dan boynu kesilmiş bir domuzdan akan kan kadar kan akmış. Basıp gitmiş Zalaşenko. Tam Lisbeth'lik bir hareket. Pomgren güldü. Evet, tam Lisbeth'a göre. Lisbeth'la asla kavgaya girişme. Onun bu dünyaya karşı tepkisi şu. Eğer biri ona silah çekerse o daha büyük bir silah bulur. Şu olup biten şeylere baktığımda beni korkutan da bu. Büyük felaket bu mu? Hayır. 2 şey daha var. Anlamak mümkün değil. Sanırım Zalaşenko aldığı yaralarla hastaneye gitmiştir. Yani polis raporu tutulması gerekirdi. Ama böyle bir rapor bulamadım. Lisbeth bir adamın evlerine gelerek Agneta ile konuştuğunu hatırlıyor. Kim olduğunu ve ne konuştuklarını ise bilmiyordu. Sonra annesi Zalaşenko'nun onu affettiğini söylemiş. Affetmek mi? Bu onun ifadesi. Blomqvist birden durumu anladı. Björk ya da Björk'ün meslektaşlarından biri. Zalaşenko'nun arkasını temizlemişler. Lanet domuzlar. Gözlerini kapadı. Nedir bu? Dedi Pomgren. Sanırım ben ne olduğunu biliyorum. Biri bunun bedelini ödeyecek. Ama lütfen devam et, dedi Blomqvist. Zalaşenko aylarca ortada görülmemiş. Lisbeth hazırlıklarını yapmış, onu bekliyormuş. Annesini korumak için her gün okuldan kaçıyormuş. Zalaşenko annesine bir şey yapacak diye ödü kopuyormuş. Lisbeth daha 12 yaşında bir çocukken kendini annesinden sorumlu hissediyormuş ama annesi ne polise başvurmaya ne de Zalaşenko ile ilişkisini kesmeye cesaret edebilmiş. Belki de durumun ciddiyetini bile kavrayamıyormuş. Bir gün Zalaşenko geri dönmüş. Lisbeth okuldaymış. Eve döndüğünde Zalaşenko kapıdan çıkıyormuş. bir kelime bile söylememiş. Lisbeth'a bakarak gülmüş yalnızca. Annesini mutfakta bulmuş. Yerde yarı baygın yatıyormuş. Zadashenko Lisbeth'a bir şey yapmamış mı? Hayır. Lisbeth koşarak dışarı çıkmış. Tam arabasına binerken yetişmiş Zadashenko'ya. Herhalde ona bir şey söylemek için arabasının camını indirmiş Zadashenko. Lisbeth hazırlıklıymış. İçine benzin doldurduğu bir süt paketini atmış adamın üzerine, sonra da bir kibrit çakmış. Aman tanrım! Babasını ikinci kez öldürmeye teşebbüs etmiş. Bu seferki girişiminin bazı sonuçları olmuş. Tabii Lundagatan'da arabasının içinde meşale gibi yanan bir adamı görmezlikten gelememişler. Kurtulmuş yine de, dedi Blomqvist. Zadashenko perişan durumdaymış. Yüzünde ve bedeninin birçok yerinde ağır yanıklar varmış. Bir ayağı kesilmiş. Lisbeth, St. Stefan Çocuk Psikiyatrisi Kliniğini boylamış. Salinger, her kelimesini ezbere bilmesine rağmen Buyurman'ın kulübesinde bulduğu raporları tekrar baştan sona okudu. Pencere kenarına oturdu, Miriam Wu'nun hediyesi sigara kutusunu açtı. Bir sigara yaktı. Duyurgarden'i seyretti. Kendi hayatı hakkında hiç bilmediği bazı şeyleri keşfetmişti. Bütün parçaları bir araya getirdiğinde ortaya çıkan resim kanını dondurdu. Hepsinden çok Björk'ün 1991 yılında yazdığı rapor ilgisini çekmişti. Kendisiyle konuşmak için sıraya giren o büyük adamlardan acaba hangisi Björk'tü? Salinger cevabı bildiğini düşündü. Kendini başka bir isimle tanıtmıştı. Sven Jansson. Yüzünü, söylediği her kelimeyi, el kol hareketlerini, en küçük mimiklerini bile hatırlıyordu. Onunla 3 kez karşılaşmıştı. Ne felaketti. Zadashenko tıpkı bir çıra gibi alev almıştı. Kapıyı açarak kendini yere atmayı başarmış ama ayağı emniyet kemerine takılı kaldığından ateş denizinden kurtulamamıştı. Etrafta ellerinde yangın söndürücülerle koşanlar vardı. Bir itfaiye aracı gelip yangını söndürmüştü. Sonra ambulans gelmiş, Lisbeth sağlık görevlilerinin önüne çıkmış, Zadashenko'ya boş verip annesini kurtarmaları için dil dökmüştü. Onu bir kenara itmişlerdi. Polis gelmiş, Lisbeth'i işaret eden bir tanık çıkmıştı ortaya. Neler olduğunu anlatmaya çalışmış ama onu hiç kimse dinlememiş, kendini polis arabasının arka koltuğunda bulmuştu. Dakikalar dakikaları kovalamış, polisler ancak 1 saat sonra evlerine girip annesini bulmuşlardı. Agneta Sofia Salinger bilincini yitirmişti. Beyninde hasar vardı. Yediği dayak daha önce geçirdiği bir dizi küçük beyin kanamasını tetiklemişti. Bir daha hiç iyileşememişti. Salinger neden kimsenin polis raporunu okumadığını, Palmgren'in bu rapora neden ulaşamadığını, kendisine karşı yürütülen avı yöneten savcı Ekström'ün bu rapora neden erişemediğini şimdi anlıyordu. Çünkü rapor normal bir polis tarafından yazılmamıştı. İstihbarat teşkilatındaki soysuzlar tarafından yazılmış, devlet güvenliğini koruma gerekçesiyle üzerine gizlilik damgası vurulmuştu. Zadashenko, İsveç İstihbarat Teşkilatı SAPO için çalışıyordu. Bu aslında bir rapor değil, örtbas etmeydi. Zadashenko, Agneta Salinger'dan çok daha önemliydi. Tanınmamalı ya da kimliği ifşa edilmemeliydi. Zadashenko diye biri yoktu. Sorun Zadashenko değildi. Lisbeth Salinger'dı. Bu minik çılgın kız, devletin en gizli sırlarından birini açığa çıkaracak bir tehditti. Hakkında hiçbir şey bilmediği bir sır. Derin düşüncelere daldı Lisbeth. Zadashenko annesiyle İsveç'e geldikten hemen sonra tanışmıştı. Kendini gerçek ismiyle tanıtmıştı. Henüz sahte bir isim ve İsveç kimliği edinememişti. Lisbeth onun ismine resmi kayıtlarda niçin rastlayamadığını şimdi anlıyordu. Lisbeth yalnızca gerçek adını biliyordu. Ama İsveç devleti ona yeni bir isim vermişti. İşte bu her şeyi açıklıyordu. Eğer Zadashenko eziyet etmekten yargılansaydı, Agneta Salinger'ın avukatı onun geçmişini didikleyecekti. Nerede çalışıyorsun Bay Zadashenko? Asıl adın, nereden geliyorsun? Gibi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne terk edilse, o zaman da Lisbeth'in geçmişini araştıracak birileri çıkacaktı. Yaşı yargılanamayacağı kadar küçüktü. Üstelik benzin pompasıyla yaptığı saldırının geri planı araştırılacak olursa aynı riskle karşılaşacaklardı. Gazetelerin nasıl başlık atacaklarını tahmin edebiliyordu. Yani bu soruşturmayı güvendikleri birine vermeliydiler. Öyle de yapmışlardı. Ardından üzerine gizlilik damgası vurulmuş, kimsenin bulamayacağı kadar derinlere gömülmüştü. Yani derine gömdükleri Lisbeth Salander'dı. Gunnar Björk, Sen Stefans, Peter Telobrian. Bütün bunlara çıldırıyordu Lisbeth Salander. Sevgili devlet, eğer bir gün karşıma çıkarsan seninle konuşacaklarım var. Eğer bir gün Sosyal İşler Bakanlığı'nın kapısından bir Molotov kokteyli atarsa, Sayın Bakan ne düşünürdü acaba? Ama eğer orada sorumlu birilerini bulamazsa, o da onların yerine Telobrian'ın evini ziyaret ederdi. Bu işlerden yakasını sıyırdıktan sonra onunla ciddi bir konuşma yapacaktı. Yine de resim tam değildi. Zalaşenko yıllar sonra tekrar ortaya çıkmıştı. Doug Swenson tarafından ifşa edilme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İki kurşun, Doug Swenson ve Mia Bergman ve üzerinde Lisbeth'in parmak izleri bulunan bir silah. Zalaşenko ya da başka biri cinayetleri her kim işlediyse Lisbeth'in buyurmanın yazı masasının çekmecesindeki silahını bulup eline aldığını bilemezdi. Bu tamamen bir tesadüftü ama Buyurman ile Zalaşenko arasında ta baştan beri bir bağ olduğundan kesinlikle emindi. Öykü henüz tam değildi. Lisbeth beynini zorluyor, tam bir resim elde edebilmek için yapbozun parçalarını oradan oraya taşıyarak bir araya getirmeye çalışıyordu. Durumun tek bir mantıklı izahı vardı. Buyurman. Buyurman, Lisbeth hakkında kapsamlı bir araştırma yapmıştı. Bu araştırma sırasında Zalaşenko ile bağlantısını bulmuş ve sorununu çözmesi için ona başvurmuştu. Elinde Buyurman'ın ona nasıl tecavüz ettiğini gösteren bir video kaset vardı. Buyurman'ın başının üstünde sallanan bir kılıçtı bu kaset. Belki de Zalaşenko'nun bu kaseti Lisbeth'ten zorla alabileceğini hayal etmişti. Pencerenin kenarından kalktı. Çalışma masasına gidip çekmecesini açtı. Üzerine gazlı kalemle Buyurman yazılmış DVD'yi aldı. Henüz bir zarfa bile koymamıştı. 2 yıl önce Buyurman'a özel olarak gösterdiği günden beri dokunmamıştı bile. DVD'yi bir an elinde tarttıktan sonra tekrar çekmeceye koydu. Buyurman aptalın tekiydi. Eğer Lisbeth'in verdiği görevi yerine getirip gayrimümeyyiz kararını kaldırtsaydı, onu serbest bırakacaktı. Ama o, bunun yerine sonsuza kadar Zalaşenko'nun köpekliğini yapmaya soyunmuştu. Bu da az bir ceza sayılmazdı. Zalaşenko şebekesi. Svavelyo MC'ye kadar uzanan bir ağ. Sarışın dev. Anahtar oydu. Onu bulmalı, Zalaşenko'nun yerini söyletmeliydi. Bir sigara daha yaktı. Skeps Holmen'deki hisara, Grönlund Luna Parkı'nın bir parçası görünen hız trenine baktı. Sonra bir televizyon filminde duyduğu bir repliği tekrar etti kendi kendine. Daddy, I'm coming to get you. Eğer biri onu duysaydı çıldırdığını düşünürdü. Saat 19.30'da Lisbeth Salander avındaki son gelişmeleri izlemek için televizyonunu açtı. Dili tutuldu. Bublanski akşam 8'i biraz geçe Faste'ye cep telefonundan ulaşabildi. Pek de nazik bir konuşma değildi bu. Faste'ye niçin ortalarda görülmediğini sormadı. Soğuk bir ifadeyle o günkü gelişmeleri aktardı. Faste sarsılmıştı. Emniyet müdürlüğü denilen o sirkte artık canına tak demiş, daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaparak çıkıp gitmiş, cep telefonunu da kapatmıştı. Şehir merkezinde bir barda oturmuş, öfkeden köpürerek 2 bira içmişti. Ardından evine gitmiş, bir duş aldıktan sonra kafayı vurup yatmıştı. Uyuyup kendine gelmeliydi. Haberlere yakın bir saatte uyanmış, ekranın altından akan haber başlıklarını okuyunca neredeyse gözleri yerinden fırlamıştı. Nakvar'da bir mezarlık. Lisbeth Salander, Svavelyo MC'nin liderini vurdu. Güney banliyölerinde polis operasyonları. Cep telefonunu açmıştı. açar açmaz da o lanet Bublanski'yi aramış, soruşturma ekibinin başka bir şüpheli üzerinde çalıştığını söylemiş ve Fasten'in derhal Nagvan'da olay yeri incelemesi yapan Jerker Holmberg'e katılmasını emretmişti. Cylinder soruşturmasının çözümü için Fast'e gidip ormanda izmarit toplayacaktı. Svevel UMC'de nereden çıkmıştı? Cinayetlerle ne ilgisi vardı? Bütün bunlar o Mudik denilen kaltağın başının altından çıkıyor olmalıydı. İmkansızdı. Katil Cylinder'dı. Onu kendi yakalayacaktı. Bunu o kadar çok istiyordu ki telefonu öfkeyle sıkarken eli acımıştı. Holger Palmgren küçük odasında bir ileri bir geri dolaşıp duran Mikael'i seyrediyordu. Saat akşamın 7:30'una yaklaşıyordu. Hiç aralık vermeden bir saat konuşmuşlardı. Sonunda Palmgren bir eliyle masaya vurarak dikkatini çekti. "Ayakkabılarını aşındırmayı bırak da otur," dedi. Mikael oturdu. "Bütün bu sırlar," dedi Palmgren. "Sen Zalaşenko'nun geçmişini anlatmadan önce bağlantıyı bulamamıştım. Dikkatimi çeken şey, bütün raporların Nisbet'in psikolojik özürlü olduğunu iddia etmesiydi." Peter Telobrian. "O, Björk'le anlaşmış olmalı. Aralarında kesin bir işbirliği var." Mikael başını salladı. Şu Telobrian denilen adamı bir gazeteci gözüyle araştıracaktı. Lisbeth ondan uzak durmamı söylemişti. Palmgren kaşlarını çattı. "Ne zaman?" Mikael gülümseyerek Palmgren'e baktı. "Durmadan yeni sırlar açığa çıkıyor, değil mi? Onunla bilgisayarım aracılığıyla ilişkiye geçtim. Bana yalnızca anlaşılması zor, şifreli mesajlar gönderiyor. Ama hep doğru yola yöneltti beni." 52. ayrımın sonu. Sayfa 596. Devamı 53. ayrımda.